げにくい。
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan günaydın. Bugün 22 Ekim 2020 Perşembe, yepyeni bir günde Yeni Gün programından sizlere sesleniyoruz. Programı sizler için Zeynep Düğmeci, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladı. Teknik masada Cihan Aktepe ve mikrofon başında ben Funda Erdoğan, tüm dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz ve hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı veriyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve yine 090-312-463-34-21. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise şu şekilde: tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz ise yenigun.tsr ve Twitter adresimiz ise şu şekilde: tsryenigun. Sayın dinleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi Yeni Gün programına bugün de gazete manşetlerini kısa kısa değerlendirerek başlayacağız. Hemen ardından TRT muhabirine bağlanacağız ve Ankara gündeminde bugün neler var kendisinden onu öğreneceğiz. Saat 9.30 sularındaysa ATV ve parlamento muhabiri Levent Eke telefon konuğumuz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz kendisiyle ve programımızın son bölümünde ise Top Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat telefon konuğumuz olacak. Ekonomide yaşanan son gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Yeni gün başlıyor. Türkiye'de saatimiz 9.06'yı gösteriyor ve hemen bakalım, ilk gazetemiz Sabah olsun dedik bugün. Manşetinde şöyle yazıyor: hastane olmadı, fuar verelim. CHP'nin hastane yalanında büyük komedi. Kılıçdaroğlu'nun Adana Belediye Başkanımız 1000 yataklı Sahra Hastanesi kurdu dediği yerde güzellik fuarı açılıyor. Adana'daki fuar alanını paravanlarla böldürüp emanet yataklarla pandemiye karşı 1000 yataklı hastane kurduk diye ilan eden CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın balonu fena patladı. Skandalı Karalar'ın kendisi ifşa etti. Başında olduğu Adana Belediyesi, kentin dört bir yanına astığı afişlerle sözde hastanenin olduğu alanda 19-22 Kasım'da estetik, kozmetik, güzellik fuarı açılacağını duyurdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, olmayan hastaneye Başkan Karalar bir haftada Sahra Hastanesi kurdu, bunu Cumhurbaşkanı bile yapamıyor diye övgü düzmüştü, sözde hastane mühürlenmişti diyor. Hemen altında da şöyle bir haber var: FETÖ İYİ Parti'ye işte böyle sızdı diyor. Enver Altaylı, Meral Akşener ve Buğra Kavuncu'nun fotoğraflarına yer vermiş Sabah gazetesi. Ümit Özdağ'ın ifşa ettiği İYİ Parti FETÖ bağlantısının perde arkasında Enver Altaylı ve Ruzi Nazar var yazıyor. Kirli işbirliğinin hikayesi Özbekistan'ın Fergana Vadisi'nde başladı. CIA'in Özbek ajanı Ruzi Nazar, ABD'ye çalışan Enver Altaylı ve İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun aileleri Fergana Vadisi'nden hemşeri. FETÖ elebaşısı Gülen'i CIA ile tanıştıran isim Nazar ve Altaylı'ydı. Altaylı, FETÖ'nün Türk Cumhuriyeti'ndeki yapılanmasını, Kavuncu ailesi ise ekonomik büyümesini sağladı yazıyor Sabah gazetesinin haberine göre. Devam ediyoruz Sabah gazetesiyle. Ermeni taburu imha edildi diyor. Azerbaycan güçlerinin Dağlık Karabağ'daki zaferine bir yenisi eklendi. Bölgedeki çatışmaların 25. gününde Ermenistan'ın 556. Alay taburu darmadağın edildi. Azerbaycan taburda 400 askerin bulunduğunu duyurdu. Kalan askerlerin de savaşmayı reddettiği belirtildi. Üç Büyükelçiden Güven Mektubu. Başkan Erdoğan, Malta Büyükelçisi Teresa Cugat-Jar, İspanya Büyükelçisi Francisco Aviar, Hergueta Garnica ve Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz'u ayrı ayrı kabul etti. Üç Büyükelçi Erdoğan'a güven mektuplarını sundu diyor. Ve son olarak güzel bir haberle bitirelim Sabah gazetesinden. 2021 bütçesinde her kesime destek varmış. Ödeme gücü olmayanla 16 milyarlık sağlık desteği. 65 yaş üstü bakıma ihtiyacı olana 12 milyarlık kaynak. 1,5 milyarlık elektrik faturasını devlet ödeyecekmiş. Engelli vatandaşa evde bakım için 10,6 milyar lira, tedavi için 123 milyar, ilaç için 60 milyar lira ödenecekmiş. 2 milyon öğrenciye 13,9 milyar burs ve kredi verilecekmiş. Özel okul desteği 891 milyon lira ve son olarak üniversitelere 763 milyon lira harç desteği verilecekmiş. Geçiyoruz Hürriyet gazetesine. Osman Hoca'dan maske teftişi yazıyor. Osman Müftüoğlu İstanbul'da farklı semtleri gezdi, sokakları mercek altına aldı. Vatandaşa maske kullanımında 10 üzerinden 7 veren Osman Hoca gözlemlerini kaleme almış. İşte son durum yazıyor. Gördüğüm manzara ürkütücü. Çoğu insan maalesef halen ve inatla maskesini kullanmıyor. Özellikle gençler müthiş bir özgüven patlaması içindeler. Ayrıca az sayıda da olsa içimizden bazıları sosyal mesafe kuralını da dikkate almadan neredeyse maskeye hayır dercesine maskesiz dolaşmaya devam ediyor. Kadınlar maskelerini takarken erkekler ihmal edebiliyor. Ayrıca maske takanların durumu da bir garip. Çoğu insan maskelerini takarken burunlarını açıkta bırakıyor. Oysa burnu açıkta bırakmakla maske takmamak arasında ciddi bir fark yok. Sokak teftişinin neticesine gelince 10 üzerinden 7 demiş. Altında da şöyle bir haber var kısacık. Grip aşısı listesi e-nabızda. Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye getirilen 1 milyon 350 bin grip aşısını yaptırabileceklerin listesini e-nabızdan yayınlamış. Aşı hekimler tarafından reçetem sistemi üzerinden yazılacak, eczanelerden temin edilebilecekmiş. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesiyle. Müze barbarı vegan Atilla mı yazıyor? Berlin'de Türkiye'den kaçırılan eserlerin sergilendiği Bergama Müzesi saldırıya uğradı. Baş şüpheli Türk aşçı Atilla Hildmann. Atilla Hildmann müzede insanların kurban edildiğini, çocukların tacize uğradığını iddia ediyordu. Evet, şöyle demiş, kimliği belirsiz saldırgan kral mezarları, taş heykeller ve tablolara yağlı sıvı sıktı. En az 70 eser zarar gördü. Alman basını komplo teorileriyle tanınan Bergama Müzesi için şeytanların tahtı, korona canilerinin merkezi diyen Türk vegan aşçı Atilla Hildmann'ı bir numaralı şüpheli olarak göstermiş. Hemen yanında da farklı bir haber var, yine değişik bir haber. Adnan'ın fosilleri yazıyor. Adnan Oktar örgütüne ait Ankara'daki iki evde 150-200 milyon yıl öncesine ait 879 adet fosil ele geçirilmiş. Bunların fotoğrafına yer vermiş Hürriyet gazetesi. Adnan Oktar benzeri fosilleri televizyondan izleyicilere göstermişti. Gerçek mi çakma mı bilinmiyor. Adnan Oktar, Harun Yahya Takma adıyla yazdığı kitaplarında evrim teorisini çürütmek için benzeri fosillerin fotoğraflarını kullanıyordu. Evrimi savunanlar bu fosiller için sahte diyordu. Fosillerin gerçek olup olmadığını saptamak için uzmanlar tarafından inceleme yapılacakmış. Yine değişik bir haber var sırada. Hürriyet gazetesinden şöyle yazıyor. Nafaka'da söz hakimde olsun. AK Parti 2 yıldır üzerinde çalıştığı nafaka konusunu yeniden ele aldı. Cumhurbaşkanlığı ve parti grubunda toplantılar yapıldı. Adalet Bakanlığı nafaka süresini 6 yılla kısıtlayan bir öneri getirdi. Alt sınırda 2 yıl olarak öngörüldü. Bu öneri AK Partili vekillerden destek görmedi. Toplantıda süre koymak doğru değil, bazen nafakaya gerek olmuyor, bazen de ömür boyu ödeme gerekebilir. Takdir hakimlere bırakılmalı değerlendirmesini yapmış ve son bir haberle bitiriyoruz Hürriyet gazetesini. İçki vergisi vatandaşı kimyager yaptı yazıyor. 13 günde 70 can alan sahte içki sorunu muhalefet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri alkoldeki yüksek vergilerin vatandaşı sahte içki yapımına yönlendirdiğini iddia etmiş. Milliyet gazetesinin manşetine bakalım. Grip aşısında e-nabız sürprizi yazıyor. Sağlık Bakanlığı grip aşısı olabilecek vatandaşları e-nabız üzerinden açıkladı. Pandemide talebin arttığı grip aşısı öncelikle kime yapılacak tartışmasına e-nabız üzerinden her bir vatandaşa kişisel bilgilendirme yollanarak nokta konuldu. Charles'ın risk skoruna göre grip aşısı alamayacaklar bu durumu, influenza açısından birinci öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz, durumunuz ileride yeniden değerlendirilecektir mesajıyla öğrendi. Aşı olmak için izlenecek basamaklarda açıklandı. Buna göre e-nabızda birinci öncelikli risk grubundasınız mesajı alanlar, merkezi hekim sisteminden randevu alıp sağlık kuruluşunda aşısını reçeteleyecek, e-reçete şifresini eczaneye verip aşısının teminini bekleyecek, yüksek risk grubunda değilsiniz mesajı alanlarsa yeniden değerlendirmeyi bekleyecek yazıyor. Hemen yanında da şöyle bir haber var. Yaşamları daralıyor diyor. Gevşek bebek sendromu olarak bilinen SMA tip 1 hastalığıyla mücadele eden onlarca çocuğun ailesi yurt dışındaki gen terapi tedavisi için 2,5 milyon dolar bulmak zorunda. Vakit daralıyor, sesimizi duyun diyen ailelerin çağrısına karşılık veren Cem Yılmaz, bir güzellik yapalım, SMA hastalarına destek verilsin, ailelerin yüzü gülsün mesajını paylaşmış. Devam ediyoruz Milliyet gazetesiyle. Trump sahada Biden kayıp yazıyor. ABD'de seçimlere kısa bir süre kala Başkan Trump COVID-19 atlattıktan sonra meydanlara hızlı bir dönüş yaptı. Demokrat başkan adayı Joe Biden ise daha sessiz görünüyor. Trump son 3 günde 5 ayrı eyalette miting düzenlerken Biden'ın evinde olması oğluyla ilgili iddiaların ortaya çıkmasından rahatsız olduğu şeklinde yorumlanıyormuş. "81 il başkanı suç duyurusu yapacak" yazıyor haberin başlığında. Hemen bakalım ayrıntısına. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisine yönelik İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü iddiası hakkında dün İstanbul Adalet Sarayı'nda suç duyurusunda bulundu. İyi Parti'nin 81 il başkanının da Özdağ suç duyurusunda bulunacağı açıklandı. Disiplin kararı Akşener'de diyor. Ümit Özdağ'ın ihracına yönelik 39 ilçe başkanının talebiyle ilgili kararı Özdağ milletvekili olduğu için Genel Başkan Akşener verecek. Tüzüğe göre yaptırım kararı ise Merkez Disiplin Kurulu'nda. Mahkemede akla kara ayrılacak yazıyor. İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ümit Özdağ'ın Kavuncu'ya yönelik FETÖ'cü suçlamasıyla başlayan tartışmalarla ilgili iddia sahipleri gidecek mahkemede bilgi belgeyi bilgilendirecekler. Mahkeme karar verecek, akla kara birbirinden ayrılacak demiş. Devam ediyoruz Milliyet gazetesiyle. Çaresizlik bayrağı yazıyor. Ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu tanklarını bırakıp kaçarken diplomatik çözüm yok diyen Paşinyan tüm halkını cepheye çağırdı. Azerbaycan ordusu Karabağ'ın güneyinde ilerlerken güneydeki Ermenistan sınırına Rus askerlerin konuşlandığı ve Rus bayraklarının göndere çekildiği gözlemlendi. Sıcak çatışmaların sürdüğü Cebrail çevresinde ise Azerbaycan ordusu 400 kişilik Ermenistan taburunu imha etti. Yunanistan provokasyonu yazıyor haberin başlığında. Avrupa Birliği kurumlarına Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'dan Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nin ortak savunma politikasını harekete geçirmesini talep etmiş. İki tane kısacık haberimiz var Milliyet gazetesinden. Hemen bakalım, buğdayda sıfır vergi yazıyor. Pandemide Türkiye'de de tarımla ilgisi olmayan tekstilci, avukat, doktor gibi kesimler buğday ve mısır stoğu yapmaya başladı. Fiyat artışı sürerken buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı yazıyor. Ve hemen altında şöyle bir haber var. Alkol saatine uymayana 320 bin Türk lirası. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifteki maddelere göre saat 22 ila 6 arasında alkollü içki satışı yasağına aykırı hareket edenlere 65 binden 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacakmış ve bu haberle Milliyet Gazetesi'ni noktalıyoruz. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Şöyle yazıyor manşetinde: Fransız faşizmi. Macron her alanda Müslümanlara savaş başlattı. Fransa'da bayraktarlığını Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı İslam düşmanlığı ülke geneline yayılıyormuş. İslami dernek ve kuruluşlar kapatılırken Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür okullarda derste gösterilecekmiş. Paris Belediyesi bu kampanya çerçevesinde laiklik haftası düzenleyecekmiş. Sorunun adını koyduk, Müslüman vatandaşlarımızı İslami radikalleşmeden koruyacağız diyen Macron, Filistin mücadelesini destekleyen Şeyh Yasin topluluğunu feshedeceklerini ve fesihlerin devamının geleceğini duyurmuş. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de marketlerde helal gıdaya özel reyon görmek istemediğini söylemiş. Macron'un tetiklediği nefrette Eyfel Kulesi'nde iki kadın pislik Araplar diye bağırarak iki Müslüman kadını defalarca bıçaklamış. Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi bu düşmanlık karşısında Macron yönetimini Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne şikayet etmiş. Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi Müslümanlara yönelik tutumu benzersiz olarak nitelemiş. Hemen yanında da kısacık bir haberde şöyle diyor: Katolik kocasını İslamcı diye şikayet etti. Fransa'da İslam düşmanlığının vardığı boyutları gösteren ilginç bir olay yaşandı. Eşinden şiddet gören bir kadın, kocasını silahlı radikal İslamcı diye polise şikayet etmiş, tutucu Katolik olduğu anlaşılan adama aile içi şiddetten, kadına da iftiradan soruşturma açılmış. PKK'nın Karabağ'da 7 kampı varmış. Ermenistan ordusuyla birlikte sıcak çatışmalara giren PKK'lı teröristlerin Karabağ'daki kampları deşifre oldu. PKK ve örgütün Suriye'deki yapılanması içindeki Ermeni Nubar Özeryan taburuna bağlı teröristlerin Karabağ'da 7 kamp kurduğu tespit edilmiş. Silah depoları, özel eğitim için orman alanı ve karargahların yer aldığı kamplar, Ermenistan'la Karabağ arasındaki lojistik koridoru Laçin-Kelbeçer hattında bulunuyormuş. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip bölgede altın ve bakır başta olmak üzere 155 maden uluslararası kuruluşlar tarafından işletiliyormuş. Örgüt Suriye'de olduğu gibi burada da kaynaklara bekçilik ediyormuş. Ekonomileri 20 sektör ayakta tutacak yazıyor Yeni Şafak gazetesinin haberinde. Bu alanlar geleceği değiştirecek diyor. Dünya Ekonomik Forumu'nda ekonomilerin geleceğini değiştirecek 20 yatırım alanı ve sektör açıklanmış. Elektrikli araçlar, antiviraller, veri, dijital finans hizmetleri, yapay zeka, uydu hizmetleri, uzay uçuşları, gen ve DNA dizileri gibi alanlar stratejik konumdaymış. İlaç araştırmalarının da yeni bir pazar potansiyeli olduğu vurgulanmış. Kısa kısa haberlerimiz var Yeni Şafak'tan. Birleşik Arap Emirlikleri ajanı tutuklandı. Birleşik Arap Emirlikleri adına istihbarat toplayan Ürdün vatandaşı Ahmet Mahmoud Ayeş Al-Astal, siyasal ve askeri casusluk suçlarından tutuklandı. 2013'ten bu yana Türkiye'de bulunan Astal'ın muhalif Araplar ve Müslüman kardeşler hakkında raporlar düzenlediği tespit edildi. Astal'ın 15 Temmuz darbe girişimini de raporladığı saptanmış. Evet, farklı bir haberle devam edelim. 5. ve 9. sınıflar için ders başı. Yüz yüze eğitimde 3. aşama 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflarla başlıyormuş. Öğrenciler haftada 2 gün sınıfa göre 12-18 saat arasında eğitim alacakmış. Uzaktan eğitime devam eden 6., 7., 10. ve 11. sınıflarsa Koronavirüs tablosuna göre adım atılacakmış, okullarda valilik kararıyla cumartesileri de eğitim yapılabilecekmiş ve son bir haber Yeni Şafak gazetesinden, ardından Akşam gazetesine geçeceğiz. Hasta sayısı 2000'i geçti diyor, koronavirüs vakalarındaki artış devam ediyor. Dün ilk kez COVID-19 hastalarının günlük sayısı 2000'i geçti. Son 24 saatte 68 kişi daha hayatını kaybederken 1507 kişi ise iyileşip taburcu oldu. Twitter'dan rakamları paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının 1504 olduğunu belirterek vatandaşlardan mücadeleye destek vermelerini istedi. Ve son gazetemiz Akşam. Şöyle yazıyor manşetinde, HDP ve FETÖ için seçim istiyor. Cezaevindeki masumlar sözü tepki çekti diyor. Kılıçdaroğlu'nun erken seçimi, cezaevlerindeki mahkumlar istiyor sözlerine AK Parti ve MHP'den tepki gelmiş. Masum dediğiniz HDP, FETÖ ve PKK'lılar mı diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin önceki günkü grup toplantısında erken seçim talebini dillendirirken, bu benim değil, emeklinin, işçinin, sanayicinin, çiftçinin talebi deyip araya hapislerde haksız yatanların da cümlesini sıkıştırdı. Bu sözleri AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan şöyle demiş, Demirtaş'ı mı, PKK'lıları mı, FETÖ'cüleri mi kastediyor, çıkıp açıklamalı. Terör hükümlülerine sahip çıkmak 90 yıllık partinin genel başkanına yakışmaz diye tepki göstermiş. Ve böylece manşetleri burada noktalıyoruz. Yeni gün devam edecek.
Ankara'da gündemde neler var?
TRT muhabiri Muhammed Ali Pehlivan hattımızda. Günaydın Sayın Pehlivan.
Günaydın.
İyi çalışmalar diliyoruz ve hemen soruyoruz, Ankara gündeminde bugün neler var?
Tabii bildiğiniz gibi AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da düzenlenecek cenaze törenine Markar Esayan'ın cenaze törenine katılacak. 17.30'da da Cumhurbaşkanı'nın bir programı var. Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mecliste de hareketlilik var. İstihdam paketi komisyona geliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda istihdamı korumak için yeni teşvikler getiren teklifin görüşmelerine başlanacak. Teklife göre işverene normalleşme desteği uzatılacak. İşsizlik ödeneği alanlar için hızlı işe dönüş desteği devreye girecek. Borç yapılandırması da yine bu düzenlemeye eklenecek. Cezaevindekilerin koronavirüs izinleri de bu teklifle uzatılacak. Tarım teklifi de yine genel kurulda, tarımla ilgili torba teklifin görüşmelerine devam edilmesi de bugün bekleniyor. Bildiğiniz gibi Akdeniz'de Oruç Reis arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni bir Navtex ilanı yapıldı dün gece saatlerinde ve Oruç Reis Doğu Akdeniz'de 27 Ekim'e kadar çalışmalarını sürdürecek. Gelelim savunma Akıncüsü davasına. Akıncüsü davasında önemli isimler savunma yapacak. Meclise 2 15 Temmuz hain darbe gecesinde TürkSat'a bir bomba atan darbeci pilot Hüseyin Türk, meclisi bombalayan darbeci Hasan Hüsnü Balıkçı, onlara vuruş talimatları veren Mustafa Mete Kaygusuz, Ahmet Tosun gibi isimler bugün savunmalarını yapacak. Fethullahçı terör örgütünün Akıncüsü davasındaki eylemlerine ilişkin 475 sanığın yargılanmasına da yine devam edilecek. Bugün 81 ilde düzenlenen denetlemelere 4. gününde denetlemeler ve bugün de tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler denetlenecek Türkiye genelinde. Şeyma Yıldız davasını hatırlayacak dinleyicilerimiz. Ankara'nın Çubuk ilçesinde internet uygunsuz görüntüleri olduğu gerekçesiyle kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren Harun Yıldız'ın yargılandığı davada savcı, tutuklu sanık babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Ankara 33. Ağır Mahkemesi'nce görülen davada sanık Harun Yıldız esas hakkındaki mütalaya karşı bugün savunma yapacak, karar da çıkabilir baba hakkında. Bugün akıllı teknolojilerin cezaevlerine entegrasyonu projesi hayata geçiyor. Projenin detaylarını da yine bugün içerisinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi'nin katılımıyla basın toplantısında detaylar anlatılacak. Hak İş Sendikası 45 yıl önce kuruldu ve bugün de 45. yıl dönümünü kutlayacak ve gündemin son maddesi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğduğu günün içinde yer aldığı Mevlid-i Nebi haftası, yani Mevlid Kandili 28 Ekim'de kutlanacak. Bu yıl Mevlid-i Nebi haftasının teması Peygamberimiz ve çocuk olarak belirlenmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da bugün saat 10.15'te tanıtım programı düzenlenecek.
Evet, TRT muhabiri Muhammed Ali Pehlivan'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor. Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
ATV Parlamento Muhabiri Levent Eke telefon hattımızda. Günaydın Sayın Eke.
Funda Hanım günaydın, iyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz biz de. Dilerseniz Azerbaycan-Ermenistan cephesiyle başlayalım. Neler oluyor aralarında? Çünkü Ermenistan ordusunun kötü durumda olduğu haberlerini okuyoruz. Ve bir de işin içinde PKK var değil mi? Ermenistan ordusuyla birlikte sıcak çatışmalara giriyor PKK'lı teröristlerde. Evet, son durum nedir Azerbaycan-Ermenistan arasında Sayın Eke?
Azerbaycan önemli kazanımlar elde ediyor girdiği mücadelede Ermenistan'la, ancak ne yazık ki savaş hukuku Ermenistan tarafından her gün liçe sayılıyor. Ermenistan'ın Azerbaycan'a hedef alan saldırılarında 63 sivil bugüne dek yaşamını yitirmiş durumda. Tabii buna ilişkin günün açıklaması Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den geldi diyebiliriz. Hacıyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri en ön safta kullandığını belirtti. Siz de altını çizdiniz. Suriye'den Azerbaycan'a savaşçıların taşındığı iddiasını ise tamamen reddetti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve öncelikle böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim profesyonel bir ordumuz var. Yeteri kadar da yedek gücümüz var ifadelerini de kullandı. Tabii Ermenistan saflarında başka ülkelerden gelen savaşçılar da bulunuyor. Hacıyev bunlara da dikkati çekti. Suriye ve Lübnan'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve özellikle Fransa'dan Ermenilerin Ermenistan silahlı güçleri saflarına katıldığının altını çizdi. Tabii altını bir kez daha çizelim. PKK terör örgütü de Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşa dahil olmuş durumda. Onlar da Ermenistan silahlı kuvvetleri saflarında yer alıyorlar. PKK'lı teröristler Ermenistan silahlı güçlerinin ilk savunma hattında, hatta görevlendirildikleri bilgisini Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı dünya kamuoyuyla paylaşmış durumda. Tabii Ermenistan'a değişik ülkelerden silah taşınması konusu da var. Bu konudaki endişelerini de dile getiriyor Azerbaycanlı yetkililer, özellikle Hacıyev. Ermenistan tarafı sivil uçakları kullanıyor. Bu uluslararası sivil havacılık örgütü kurallarına aykırı sivil uçaklara füze sistemlerini yüklüyorlar. Ayrıca insani yardım adı altında silah ve füzeler gönderiyorlar cümlelerini kurdu Hacı'ya. Bu da çok dikkat çeken ve altı çizilmesi gereken ifadeler olarak öne çıkmış durumda. Tabii Cuma gününe de aslında bir yandan gözler çevrilmiş durumda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir zirve olacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Washington'a davet etmiş durumda. Ancak şunu hemen eklememiz gerekiyor. Azerbaycan tarafı bu görüşmeden bir şey beklemiyor, bir beklentisi yok. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev bu görüşmelerde herhangi bir ilerleme beklemediklerinin altını çizdi. Şu ifadeler de geldi Hacıyev'den. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minsk grubunun eş başkanlarından olduğuna dikkat çekti. Aliyev ve Washington'ın sorunun barışçıl yoldan çözülmesi için çaba gösterdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Tabii diplomasi trafiği de bir yandan devam ediyor. NATO ile önemli bir görüşme oldu Ermenistan arasında. Bu noktada dilerseniz o konuya da gireyim. Azerbaycan Ermenistan gerilimini yakından ilgilendiriyor tabii bu kritik görüşmede. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la bir araya geldi Brüksel'de. NATO karargahında gerçekleşti görüşmede. Sonrasında açıklama yaptı Stoltenberg ve Sayın Cumhurbaşkanı'na, yani Ermenistan Cumhurbaşkanı'na, NATO'nun bu çatışmanın parçası olmadığını hatırlattım. Azerbaycan da Ermenistan da 25 yıldan fazla süredir NATO'nun değerli ortaklarıdır ifadesini kullandı. NATO'nun ateşkesin ihlal edilmesi nedeniyle endişeli olduğunu da vurguladı NATO Genel Sekreteri ve anlaşmazlıkların bitmesi, acıların dinmesi ve barışçıl bir çözümün bulunmasının önemine vurgu yaptığını da belirtebiliriz. Stoltenberg taraflara itidal ve ateşkese uyulması çağrısında bulunarak gerginliğin bir an önce düşürülmesini istediklerini aktardı. Tabii Stoltenberg'in açıklamaları önemli. Burada NATO'nun gerilimde bir taraf olmayacağını anlıyoruz. Gerilimde ne Ermenistan ne de Azerbaycan NATO tarafından desteklenmeyecek. Bu açıklamayla birlikte bu da ortaya çıkmış durumda. Tabii dikkat çeken, altı çizilmesi gereken bir ifade de aslında Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan geldi. Aslında Ermenistan'ın gerilim karşısında net tavrını ortaya koydu diyebiliriz. Ne dedi Paşinyan? Paşinyan Karabağ'da diplomatik çözüm yok açıklaması yaptı ve aslında bir diplomatik rezalete de böylece imza atmış oldu diyebilirim. Ankara'nın tepkisi ise sert oldu Paşinyan'a. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Karabağ'da diplomatik çözüm yok açıklamasında bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı sert sözlerle eleştirdi. Kalın Twitter hesabından bu tepkisini ortaya koydu. Paşinyan'ın Karabağ'da diplomatik çözüm yok açıklaması Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir. Güney Kafkasya'da barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir ifadelerini de kullandı. Tabii Türkiye'nin tarafı da çok önemli burada. Türkiye'nin tavrı da çok önemli. Gerilimin başından beri her fırsatta Türkiye Azerbaycan'a desteğini yineliyor. Son açıklama da Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Altı çizilmesi gerekiyor bu cümlelerin Fuat Oktay'dan gelen. Azerbaycan kendi topraklarını savunmaktadır. Ermenistan işgalcidir ve işgalci olduğu, işgal ettiği topraklardan çekilmek zorundadır dedi. Tabii merak edilen soru Türkiye Azerbaycan'a askeri açıdan destek verecek mi bu gerilim karşısında? Buna da net ifadelerle yanıt verdi aslında Fuat Oktay. Türkiye olarak biz sonuna kadar Azerbaycan'ın istediği şekilde yanında olacağımızı ifade ediyoruz dedi. Tabii Azerbaycan'dan asker talebi olup olmayacak mı? Türkiye buna ne cevap verecek? Oktay buna da açıklık getirdi. Cumhurbaşkanımız bunu ilk günden açık bir şekilde ifade etti. Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri anlaşmalar mevcuttur. Askeri işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Eğer ki beklemediğimiz bir gelişme yaşanırsa ve böyle bir davet gelirse Türkiye tereddüt etmez. Cumhurbaşkanımız hiç tereddüt etmez ifadelerini de kullandı. Ve bu şekilde Azerbaycan'dan olası bir asker talebi bulunması durumunda Türkiye'den, Türkiye'nin net tavrı bir kez daha Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından tüm dünyaya bu şekilde duyurulmuş oldu.
Sayın Eke, 3 dakikamız var. Şu konuyu da konuşalım istiyorum. Oruç Reis için yeni Navtex yayınlandı. Çünkü 27 Ekim'e kadar izin çıktı. Bunun önemi nedir? Kısaca alalım sizden.
Tabii Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de gerilim devam ediyor. Türkiye'den yeni Navtex ilanları geldi. Yeni adımlar attı. Aslında satrançta bir hamle daha attı diyebiliriz Türkiye için. Oruç Reis, sismik araştırma gemisi için yeni bir Navtex ilanı var. Yeni Navtex 27 Ekim'e kadar geçerli olacak. Tabii eş zamanlı olarak dün ilan edilen 3 yeni Navtex daha var. Bunlar da 1923 Lozan Anlaşması çerçevesinde Bozbaba, Semadirek ve Limni Adaları'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiği duyuruldu bu Navtex'lerle birlikte. Çünkü bu 3 adada Yunanistan askeri tatbikat yapacağını ilan etmişti. İşte Türkiye de buna karşı bir adım geliştiriyor. ve 3 adayla ilgili Navtex ilan etmiş durumda. Ülkelerin deniz kuvvetleri Navtex ilanıyla yapacakları eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda diğer ülkelere uyarılarda bulunuyor. Bunları hatırlatan Navtex'i, Türk Karasularında Navtex mesaj ve seyir duyuruları Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılıyor. Seyir duyuruları sivil, askeri, tüm gemi ve tekneler için de bağlayıcı nitelik taşıyor. Bunu da hatırlatalım. Tabii Yunanistan'ın Türkiye'nin bu yeni Navtex ilanına ne yanıt vereceği de merakla bekleniyor diyebiliriz.
Evet, ATV Parlamento muhabiri Levent Eke'ye verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
Sağ olun. Yeni gün devam edecek.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası yeni günde. Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Yeni günde ekonomi diyoruz ve Top Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat telefon hattımızda. Günaydın Sayın Murat.
Günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, ekonomide yaşanan son gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Dilerseniz 2021 yılı yatırım bütçesiyle başlayalım. Hangi kalemler artırıldı, hangileri azaltıldı, değişiklikler nelerdir Sayın Murat?
Şimdi araştırma geliştirme tarafında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Kamu bazlı yatırım olarak bakıyoruz buna tabii ki. Tabii 2020 senesi pandemi dolayısıyla zor geçti. Ve hani birçok sektör tabii doğal olarak sıkıntıya girdi. Yine aslında bu içinde bulunduğumuz senede de yatırımın, kamu yatırımının çok arttığını gördük. Doğal olarak bütçe açığı arttı. Şimdi tabii birkaç hafta önce Bakan Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi programında da 2021 senesi için aslında o bütçenin sinyalleri verilmişti. Tabii ekonomi yönetimi özel sektörün biraz elini taşın altına koymasını istiyor. Ama tabii işte bu pandemi dolayısıyla hala işte bir öngörülemezlik var dünyada, dünya ekonomisinde doğal olarak, yani belirsizlikler var ve tüm dünyada olduğu gibi kamunun yine yani bu belirsizlik ortamında 2021 için biz de aynı şekilde kamu yatırımlarının çok artacağını göreceğiz. Yani yine ekonomik büyüme hedefimiz var, işte %5'lik bir büyüme hedefimiz var. Bu %5'lik büyüme hedefine 2021 için ulaşma şeyinde kamu yatırımlarının, kamu harcamalarının, altyapı harcamalarının ciddi şekilde artacağını göreceğiz. Hani özel sektörden dediğim gibi bir destek bekleniyor ama ağırlıklı olarak kamu bazlı bir şey olacak. Tabii burada detaylara baktığımız zaman tabii altyapı harcamalarına ciddi bir kaynak ayrıldığını görüyoruz. Bunun dışında araştırma geliştirme bütçeden araştırma geliştirmeye ayrılan payın da ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Çünkü yani biz hep şunu söylüyoruz. Dünyada Türkiye'yle aynı kategorik ülkelere baktığımız zaman başta Asya ülkeleri olmak üzere yani yıllık bütçelerinde Ar-Ge'ye ayırdıkları rakamlar çok yüksek. İnovasyon açısından, verimliliği arttırma açısından tabii bu Ar-Ge yatırımları çok önemli. Burada da önemli bir artış olduğu gözleniyor ama dediğim gibi yani teknolojiye bir ciddi bir altyapı yatırım yapılacak. Teknoloji sektörüne. Tarıma gene ciddi bir yatırım yapılacak ki biz bu son dönemde şunu gördük. Yani 2020 senesinde şunu gördük. Dünyada yükselen bir gıda milliyetçiliği var. Hani gıdanın ne kadar stratejik bir sektör olduğu, tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğu dünyada anlaşıldı. Sağlıkla beraber tabii ki. Mesela geçenlerde Fransa Tarım Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Fransa Tarım Bakanı pancar milli güvenlik meselesidir diye bir açıklama yaptı. Pancar yani sonuç olarak. Onun için dünyadaki ülkelerin, sanayi ülkelerin tarıma bakış açısı bu. Biz de bu doğrultuda ki bu pandemi döneminde de sıkça bunu duymuştuk biz. Tarıma önem verileceğini, gıda sektörüne önem verileceğini. 2021'de de bütçeden bu tarım sektörüne, sanayinin yanı sıra tarıma da ciddi bir pay ayrıldığı görülüyor.
Evet, dilerseniz biraz da yuan'ı konuşalım. Yuan'ın artışı piyasaları nasıl etkiliyor Sayın Murat?
Şimdi tabii Çin yuan'ı bilinenin aksine hani detaylandırırsak biraz bir nevi sabit kur rejimi uyguluyor Çin. Yani Yuan'ın belli bir bant içinde günlük hareket etmesine izin veriyor. Yani mesela Türkiye'de olduğu gibi veya başka bir ülkede olduğu gibi dalgalı kur rejimi yok. Yani bizde mesela dolar TL yükselebilir, düşebilir. Öyle bir sınır yoktur. Yani %100 de yükselebilir, %5 de düşebilir. Ama Yuan normalde işte %2'lik bir bant içinde hareket etmesine izin veriyor. Çin Merkez Bankası. Ama işte bu son 2 aydır ciddi bir yükseliş trendi var ve Çin Merkez Bankası Yuan'ın da artmasına izin verdi bir nevi aslında. Ve 2 yılın zirvesinde şu an, yani Yuan dolar karşısında 2 yılın zirvesinde Yuan endeksine baktığımız zaman Yuan 2 yılın en güçlü seviyesinde. Burada bir farklı şeyler var, dinamikler var. Öncelikle bu hastalığın başladığı yer Çin tabii ki. İlk giren ülkeydi, ilk çıkan ülkede oldu. Yani şu an Çin'deki vaka sayılarına baktığımız zaman, ondan bağımsız ekonomik verilere baktığımız zaman, büyüme rakamı olsun, sanayi üretimi rakamı olsun, kapasite kullanım oranı olsun, buralar ciddi ciddi. Mesela bu hafta Çin'in büyüme rakamı geldi. %4,9'luk bir büyüme var. Yani beklentinin hafif altında kalsa da yüksek bir büyüme oranı, %4,9'luk büyüme oranı. O nedenle Çin ekonomisinin iyi performansı Yuan'a ilgi arttırıyor. Yanı sıra Yuan'ın faizinin diğer ülkelere göre yüksek olması, yani mesela diğer para birimlerine göre, dolara göre, euroya göre, sterline göre yüksek olması Yuan'ın cazibesini arttırıyor. Bir de tabii ki Çin yönetiminin stratejik bir hedefi var. Yuan'ı uluslararası bir para birimi yapmak. Bu nedenle birazcık Yuan'ın güçlenmesine izin verdi. Belki biraz daha bu sürebilir tabii ki. Yani Yuan şu an bu dediğim faktörlerle, sahibim faktörler nedeniyle ekonominin toparlanması, yüksek faiz, Çin'in stratejik hedefi Yuan'ın uluslararası para birim yapılması. Bu çerçeve düşündüğümüz zaman da Yuan'ın güçlenmesi normal gibi gözüküyor. Yatırımcılar da güveniyorlar, giriyorlar. Sabah saatlerinde bir Çin'e sermaye akışına baktım ve yılbaşından beri yaklaşık 100 milyar dolarlık para girmiş. Yani yabancılar Çin marklarını satın almışlar, 100 milyar dolar. Şu pandemi döneminde muazzam bir şey tabii ki bu. Onu da eklemekte fayda var.
Evet, biraz da euro ve altını konuşalım. Son durum nedir? Altındaki, eurodaki ve altındaki duraklamanın sebepleri nelerdir? Hemen soralım size.
Normalde risk alma işlemi yüksek olduğu zaman altın fiyatı baskı altına girer. Yani dünyada altın ons fiyatı baskı altına girer. Tabii şey var şu an. Hani hisse senetlerinde günlük yükselişler, düşüşler olabiliyor dünyada borsa endekslerinde, ama genelde bir yükseliş trendi var. Yani Mart ayından itibaren baktığımız zaman hisse senetlerinden yatırımcılar para kazanıyorlar. Tahvillerden kazanıyor. Aslında altından da kazandılar. Çünkü merkez bankalarının politikalarıyla beraber bu altın fiyatını destekledi. Çünkü geldiğimiz noktada zaten biz altının ons fiyatında 2070 dolarları 2 ay önce görmüştük. 1,5 ay önce görmüştük 2070 dolarları. Oradan bir geri çekilme oldu. Biraz böyle sıkışıklık var. Çünkü bu son 1,5-2 aydır mesela önce dolar bir güçlendi. Biz şunu biliyoruz. Dolar dünyada güçlendiği zaman altın fiyatıyla ters ilişkiye sahip. Dolar güçlendiği zaman altın fiyatı baskı altına giriyor. Dolar işte bir son birkaç gün dışarı tutarsak dolar güçlendi dünyada biraz. O bir altın üzerinde baskı oluşturdu. Ama yani olaya tabii günlük veya işte bir aylık kısa vadelerden bakmaktansa daha orta vadeye, uzun vadeye bakarsak işte malum dünyada büyük merkez bankalarının politikaları devam ediyor. Gevşek para politikaları devam ediyor. Düşük faiz politikaları devam ediyor. Teşvik paketleri geldi, gelmeye devam edecek. Yani bunların tamamı altın fiyatını orta uzun vadede destekleyebilir. Yani destekleyeceğini düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi bu kısa vadelerde geri çekilme hareketi oldu. İşte buralarda bir sizin de dediğiniz gibi duraklama dönemi var altında. Ama daha orta uzun vadede yani altının altın fiyatının yükseleceğini düşünüyorum. Euro'ya baktığımız zaman da şimdi Euro bölgesi tabii 2009 krizinden bağımsız olarak Avrupa Merkez Bankası olsun yani Euro bölgesindeki ülkeler bu pandemideki pandemi krizine diyelim, pandeminin yarattığı ekonomik krize hızlı tepki verdiler. Mesela 2009 krizinde çok geç tepki vermişlerdi ve Euro baskı altına girmişti. Hemen Avrupa Merkez Bankası müdahale etti bu sene Mart ayından itibaren diğer merkez bankalarının yaptığı gibi. Büyük bir teşvik paketi açıkladı Euro bölgesi, Avrupa Birliği. Ondan sonra tabii hızlı hareket edilince bu da Euro'yu biraz destek verdi. Tabii Fed'in de, Amerika Merkez Bankası'nın da Fed'in de bilançosunu çok büyütmesi oradan doları baskıladı. Yani dolar, ben Euro'ya anti dolar diyorum zaten. Yani dolar baskı altına giriyor. Euro bölgesi de bu sefer 2009'dan farklı olarak bazı şeyleri doğru yaptığı için Euro bu şekilde bir yükselişe girdi. Yani bu Euro dolar paritesi 1.08'lerden 1.07'lerden 1.20'nin üzerine çıktı. Yani şu anda 1.18'lerdeyiz. Eğer hani önümüzdeki dönemde işte ben Aralık'ta Avrupa Merkez Bankası'ndan mevcut programın genişletilmesini bekliyorum. Yeni bir kışı paketi de gelebilir. Yani Euro'nun desteklenebileceğini düşünüyorum. Bu hamlenin Euro'yu destekleyeceğini düşünüyorum. Yani Euro-Dolar paritesi ki en önemli parite olur. Kademe kademe de olsa ben 1.20'nin üzerine tekrar çıkabileceğini düşünüyorum.
Evet Sayın Murat, yine 2021 yılı bütçesine dönelim. Bütçe teklifinde bir de konuşulan konu değerli konut vergisi. Gelecek yıl ertelendi ve 350 milyon lira gelir bekleniyor. Nedir değerli konut vergisi? Gerçekten 350 milyon lira gelir elde edilir mi? Vatandaşa yansıması nasıl olur?
Şimdi değerli konut vergisinin mesela şimdi şöyle düşünelim. Türkiye'de vergi beyannamelerine baktığımız zaman yani şey yapılan devlete sunulan belgelere baktığımız zaman Türkiye'deki vatandaşın ortalama geliri 3500 TL. Öyle gözüküyor vergi şeylerinde. Şimdi adı üstünde değerli konut vergisinin pek vatandaşı yani geniş bir kitleyle alakası yok bunun tabii ki. Belli bir kitleyle alakası var. Belli bir fiyatın üzerindeki konutlar tabii ki bu. O nedenle hani tabii orana bakmak lazım ama belli gelir seviyesinin üzerindeki insanlardan eğer uygulanırsa kişilerden alınacak bir vergidir bu. Tabii şu var yani bu sadece 2021'deki olası vergi gelirlerinin bir kısmı. Yani sonuçta devlet ciddi şekilde işte bu sene bütçe açığı verdik. Kuvvetle muhtemel gelecek sene hani yayının başında konuştuk. Kamu üzerinden harcamalar yapılacağı için bu harcamaların bir şekilde finanse edilmesi gerekiyor. Değerli konut vergisini de bu çerçevede düşünmek gerekiyor. Büyük vergi pastasının, vergi geliri pastasının ufak bir kısmı yani sonuç olarak Türkiye'de bütçenin şeyde ne kadar büyük olduğu ortada. Ya bu sene başından beri 142 milyar TL açık vermişiz biz. Onun için yani 142 milyar TL'nin içinde yani 350 milyon TL gibi bir değerli konut vergisinden gelir. Pastanın küçük bir dilimi o, çok küçük bir dilimi. Ama yani şu ortada dediğim gibi 2021'de de bütçe açığı yüksek kalacağı için devlet harcamaları destekleyeceği için kamunun harcamaları artacağı için bu tarz vergilere, işte bu tarz kalemlere de ihtiyaç var vergi gelirlerini arttırmak için.
Farklı bir konuyla devam edelim. İsrafa karşı söz veriyorum kampanyası başlattı. Tarım Bakanlığı bunun ayrıntılarını soralım size. Gıdanı koru, sofrana sahip çık projesi. Evet, nedir bu kampanyanın detayları hemen soralım.
Şimdi bu dönemde şunu gördük biz 2020 senesinde. Hani az önce konuştuk ya gıda milliyetçiliği var dünyada ve Türkiye'de de gıda fiyatlarının doğal olarak ciddi şekilde arttığını gördük. Hatta sadece Türkiye'de değil. Mesela sabah yine küresel gıda fiyatları endeksine bakıyordum. Yani sadece bu sene %10'luk bir şey var. %10'luk bir artış var gıda fiyatlarında. O nedenle bir şekilde hani tarımı artık da tarım da stratejik bir sektör olarak gördüğümüz için, öyle düşündüğümüz için, dünya da böyle şekilde bu şekilde düşündüğü için işte yani hükümetin, Tarım Bakanlığı'nın bu şekilde bir projesi var. Yani sonuç olarak işte askıda ekmek kampanyası da başladı biliyorsunuz belli başlı illerde. Sonuç olarak gıdanın yani şu proje bile, şu kampanya bile yani önümüzdeki dönemde gıdaya ne kadar, gıda sektörüne ne kadar önem verilebileceğini gösteriyor. Dediğim gibi buna da ihtiyaç var zaten.
Evet, çünkü Türkiye'den ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat yardımı da olacak. Resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Çünkü Suriye'de yaşanan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve diğer ihtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek nohut verilecek, hibe edilecek. Evet, bunun devamı gelir gibi yorumlar yapılıyor. Bu Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu mu gösteriyor Sayın Murat? Aslında olumlu gelişmeler değil mi?
Tabii muhakkak şu da var yani bu dönemde ülkeler önce kendi gıda güvenliğini sağladıktan sonra yani ki işte bunu sağladıktan sonra başka ülkeler tabii ki yardım yapabilirler. Dayanışma içerisinde olabilirler. Yapıyorlar. İşte biz de yapıyoruz zaten. Ama dediğim gibi yani kuvvetle muhtemel detaylara baktığımız zaman bizim çok güçlü olduğumuz tarım ürünlerinde bunu destek oluruz. Yani çünkü bazı tarım ürünlerini biz ithal ediyoruz ağırlıklı olarak. Ama Türkiye'nin işte üretim fazlasının olduğu gıda ürünlerini diğer ülkelerle paylaşması son derece mantıklıdır, normaldir, doğaldır. İleri dediğim gibi ülkeler arası dayanışmayı da gösterir. Yarın bizim başka bir şeye ihtiyacımız olur. Onlar başka bir şey gönderir ama bu pandemi döneminde özellikle ihtiyacı olan çok ülke var bu tarz yardımlara. Türkiye'de bu konuda önce olmuştur.
Evet, süremizin sonuna geldik ne yazık ki. Top Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Atılım Murat'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim, iyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, bugün de yeni günün sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 9 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Yeni gün.